Ayrım 14.
Caner oğlum nasılsın? Dudakları titriyor, sesi kırılıp dökülüyor, gizli hıçkırıklar boğazına diziliyordu. Tuhaftır ki bu yaşlı adam, kendini bildi bileli ona sevgiden ve anlayıştan başka bir şey göstermemiş olan bu adam, şimdi yabancıydı. Ne kadar kendini zorlasa da yüreğinden taşan bir yakınlık, babasınınkilere benzeyen bir duygu yaşayamıyordu. Oysa babası tir tir titriyordu adeta sevgiden. Belki de yaşlılıktandı. İçindeki katılığı fark edip sorgulayarak babasının gözlerine bakmadan oturdu. Sonra elini uzatıp gözyaşlarını sildi. Eline gelen ıslaklığı ilk defa karşılaştığı bir maddeymiş gibi yadırgadı. Ne zamandır ağlamıyordu. Öyle uzun bir zamandır ağlamıyordu ki, sanki ağlasa bütün direnci bu ılık, tuzlu sıvıya karışıp akıp gidecekti. Babası belki de yaşlılıktan çok ağlayan, endişeli bir ihtiyar olup çıkmıştı. O sakin, ağırbaşlı İzzet Bey gitmiş, yerine dokunsan incinecek bir adam gelmişti. Zayıflığından ve kederinden dolayı babasına kızıyordu. Ama bir iki saniye sonra düşündüklerinden utandı. Belki de kızgınlığı kendisineydi. Babasında gördüğü kendi kederi, kendi zayıflığıydı. Avukat ona durumu anlatmış olmalıydı. Yaşlı adam bu yüzden ağlıyordu. Sesini yumuşatmaya çalışarak annem nasıl diye sordu. İyi dedi İzzet Bey. Oğlum ne yapacağız? Ne yapacaksın? Yanlarına gelen garson babasının halini görünce uzaklaşmış, onları kolluyor, terbiyeli bir edayla göz mesafesinde duruyordu. Resepsiyon görevlisi gibi o da yıllardır her İstanbul'a gelişinde burada kalan İzzet Bey'i tanıyor olmalıydılar. Baba dedi, dikkat çekiyoruz, ağlamayın artık. Bir şey olursa yanımdaki kimlikte ismim Yavuz Aslan. Bir arkadaşınızın oğluyum. Annemler sizinle bana para yolladı, tamam mı? İzzet Bey konuşmadan başını salladı. Toparlandı. Mendilini çıkartıp gözlerini sildi. Oğlunun tehlikede olabileceği düşüncesi yaşlı adamda ani bir değişiklik yaratmıştı. Fularını düzeltti. Çocukluktan beri bildiği lacivert beyaz benekli fulardı. Eskimek bilmemişti. Bir de kahverengi desenlisi vardı, amcasının İngiltere'den getirdiği. Toplandıklarını fark edip hürmetkar bir ifadeyle yanlarında bitiveren garsona iki fincan çay ısmarladılar. Caner bir süre bekleyip biraz tereddütle amcam nasıl diye sordu. Bu sorunun hatır sormak dışında bir amacı vardı. Babasının amcasıyla ilgili uyarılarını dikkate alıp almadığını kontrol etmek istiyordu. İzzet Bey bunu hissetmiş olmalı ki oğluyla işbirliği içinde olduğunu belli etmek için fazlasıyla abartılı bir ifadeyle "Merak etme, buraya geldiğimden haberi yok." diye cevap verdi. Baş ve işaret parmaklarını ağzının kenarlarına götürüp orada bir şey birikmiş gibi sildi. Babasının daha önce böyle bir hareket yaptığını görmemişti. Acı zarif bir şey değildi. Tıpkı ölüm gibi acı da çirkindi. Acı ve ölüm. Bu ikilinin karşısında en sarsılmaz, en dayanıklı görünen yapılar, alışkanlıklar, davranışlar çürüyüp dökülüyordu. Yaşlı adamın yüzünde ona hiç yakışmayan, kaçamak bir ifade hızla dolaşıp saklandı. Dört mevsim. Annen çok sever bunu. Şimdi dalgınca piyano çalan adama bakıyordu. Döndü. Ne yapacaksın? Kendi başına halledebilecek misin oğlum? Konuşabilmesi için gerekli kelimeler yalnızca bunlarmış gibi tekrarladı. Garson çaylarını getirmişti. Caner yeniden annesini sordu. İzzet Bey sanki bu laf gizli bir mekanizmayı harekete geçirmiş gibi yeniden ağlamaya başlamıştı. Annen meraktan, endişeden çıldırıyor oğlum. Üzüntüden helak oldu. Teyzen geldi İngiltere'den. Kuşadası'na yazlığa götürdü. Havası değişir biraz diye. Emniyetten seni sormaya geldiklerinden beri teskin etmek inanır mısın mümkün değil. Avukatın söylediklerini biliyor mu? Diye sordu Caner. Bilmiyor. Söylemedim. Sen sağ salim kurtul sonra konuşuruz. İlk günlerdeki buluşmaların sakinliği, havadan sudan konuşmalar geçmişte kalmıştı artık. İkisi de bunun farkındaydılar. Kimseyi sormadı. Ne babasının arkadaşlarını, ne kediyi, ne de bir başkasını. Buna karşılık Meliha halan öldü dedi İzzet Bey. Annen cenazesine köye gitti. Kayseri'dekiler de biliyorlar durumu. Dayın elimden ne gelirse yaparım abi dedi telefonda. Seni göreceğimi bilmiyor. Annenle $5000 yollamış. Herhalde bir şeyler tahmin ediyor olmalı. Elleriyle ceketinin iç cebinden bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Ama buna mecali yokmuş gibi titreyen parmakları ile cebini karıştırdıktan sonra yüzünü bir panik ifadesi kapladı. Dudakları sarkmıştı. Yaşlılığın incelttiği dudakları titriyordu. Islaktı. Işıkta pırıl pırıl parlıyorlardı. Uzunca süre aynı ifadeyle arandıktan sonra bir şey hatırlamış gibi rahatladı. Odada unutmuşum. Çalınmasın diye cebime koymuştum. Sen telefon ettikten sonra da gözlüğümü aradım, nereye koyduğumu unutmuşum. Seni de beklettim oğlum. Utanarak bakıyordu. Kabahat işlemiş gibi oğlunun başı bunca dertteyken bir de kendi beceriksizliğiyle her şeye tuz biber ekiyordu. Koskoca İzzet Bey, maliyedekilerin ödünü patlatan o saygın bürokrat, dokunsan ağlayacak bu sarsak ihtiyara nasıl dönüşmüştü? Halbuki güçlü olması gerekirdi. Oğluna yardım etmek için güçlü olmalıydı. Ancak duyguları piyanistin yeni bir parçaya geçmesini bekliyormuş gibi aniden değişip yerini Sevgi'ye bıraktı. İzzet Bey zaten 70'ine yaklaşıyordu. Nesrin Hanım'ı Kayseri'de defterdarken görmüş, Ankara'ya tayini çıkınca ailesinden istemişti. Aralarında bayağı bir yaş farkı vardı. "Gidip alırsınız baba," dedi. Sonra da babasını rahatlatmak için güldü. "Baba, her şey düzelecek, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Tedbirsiz davransam, beni ele veren olsa çoktan yakalanmaz mıydım? Yarım yamalak bir şeyler biliyorlar işte. Aradıkları adam ben miyim, başkası mı? Daha onu bile tam anlamış değiller. Çıkar çıkmaz size haber ulaştırırım. Bu kadar uzamasının nedeni kendimi riske atmak istememem. Anneme de bir şey söylemeyin ne olur. Amcama çıtlatabilir." Sustu. İçini çekerek babasına baktı. Babasının cevabı onu şaşırtmıştı. "Amcan eve gelmiyor. Annen yengenle tartıştı, birbirlerine girdiler," demişti babası. Annesi o kadar yumuşak bir kadındı ki kimseyle kavga ettiğine tanık olmamıştı. "Şaşırdın değil mi? Annen ne sana ne senin arkadaşlarına laf söyletmiyor. Rezzan kocası MHP davasından hüküm giymiş bir arkadaşıyla galeri açmaya kalktı. Annene de artık devrimciymiş, faşistmiş, bunları unutmak lazım falan demiş. Annen de vermiş veriştirmiş. Sen değil miydin düşünce özgürlüğünden, demokrasiden söz eden? Kocanla Cumhuriyet Gazetesi yüzünden kavga eden, senin komiser abin Polderli değil miydi? Erzurum'a sürdüler diye ortalığı velveleye veren sen değil miydin? Senin kızın okulunu benim oğlumun arkadaşları sayesinde bitirmedi mi? Kendin söylemiyor muydun? Vallahi annenden beklemezsin. Vermiş veriştirmiş." Keyifle gülümsedi İzzet Bey. "Rezzan da devlete karşı gelenler cezasını çekmeni gibi laflar etmiş. Annen de evden kovmuş. Resmen kovmuş. Çay içiyorlarmış. Çay fincanını sehpaya koymuş. Yengene bitti mi çayın Rezzan demiş. Seninki daha neye uğradığını anlamadan kapı dışarı etmiş. Amcan telefon etti ayıp ediyorsunuz filan diye. Ben de ağzına sağlık Nesrin doğru söylemiş deyince kızılca kıyamet koptu." Muzip muzip oğluna baktı. Caner, "Baba, hep benim yüzümden oldu bunlar. Özür dilerim. Sizi çok üzdüm," dedi. Yo oğlum, öyle düşünme," diye itiraz etti İzzet Bey. Eski haline kavuşmuştu. "İyi oldu, iyi oldu. Şimdi ben gidiyorum ara sıra. Eve meve gelmiyor. Yengene de sinirleniyordum zaten. Amcanla politika münakaşası yapan o kadın gitti, yerine başka biri geldi. Aklı fikri parada pulda, yazlıkta kışlıkta. Memleket sağ sol kavgasından bu hale düşmüş. Bölünmüş, birleştirmek lazımmış. Herkes bu memleketin evladıymış. Herkes vurmuş, kırmış. Şimdi artık memleketi düşünmek lazımmış. Mış mış mış mış. Amcan bile Rezzan kadar savunmuyor MHP'lileri. Amcanın o adamın Özal'ın partisine girmesini istiyor. Girecek herhalde. Konsey Özal'ı engellemek istedi deniyor ama baksana adam 12 Eylül olmasaydı ekonomik programı uygulayamazdık diyor resmen. Amcanın eski patronu şu Rahmi Bey, ben severdim o adamı. Babasıyla da tanıştırmıştı amcam beni. Şimdi asker yönetimine yağ çekiyor. Junta zamanında ve doğru kararlar almışmış da, çok değerli bir zaman tasarrufu sağlanmışmış da, memleketin hali ortada işte. Oligarşi bunlar, oligarşi. Ama amcan milletvekilliğine adaylığını koyacak. Bak söyleyeyim, faşist arkadaşları da oy verir artık. Beğeni bekleyerek gözlüklerini takıp altından Caner'e baktı. Şaşırmıştı. Babasının ağzından böyle sözler duymayı beklemiyordu. Hep sakin, ağırbaşlı bir adam olmuştu. Sivri kelimeler kullanmamaya gayret ederdi. Oligarşi, faşistler, bu sözcükler sanki babasını gözünden düşürmüştü. Babasının ağzına yakıştıramamıştı. Yoksa ailesinin statüsünü benimsemiş miydi için için? Durdukları yerde hep kendisi için bir güvence, dokunulmaz, saygın insanlar olarak kalacaklarını mı düşünmüştü? Amcaoğlundan pek farkı yoktu kendisinin de. Birkaç saniye geçmeden babasının bu sözleri sırf oğluna destek olmak için, korktuğunu, ona ihtiyacı olduğunu sezdiği için sarf ettiğini anladı. Düşündüklerinden dolayı utanmıştı. Mahcup mahcup babasına bakarken vücudunu baştan aşağı sarıveren şifalı bir sevgi dalgasıyla rahatladı. İzzet Bey koltuğa yaslanıp ben bir içki alacağım dedi. Garsonu çağırıp sevdiği konyaktan ısmarladı. Biraz pahalı ama oğlunun şerefine diye de ekledi. İstemeyeceğini bildiği halde sanki karşılıklı konyak içmeleri her şeyi düzeltiverecekmiş gibi ümitle sordu. Sen de içer misin diye. Yok babacığım dedi Caner. Konyağını içerken Caner de babasının yüzüne bakıyordu. Kafasında bir soru varmış da sorması doğru mu yanlış mı diye evirip çevirdiği yüzünden belli oluyordu. Öyle iyi bir insandı ki içi dışı birdi. Hiçbir şey gizleyemezdi. Caner onun kendisiyle hesaplaşmasını, sonra ne olursa olsun deyip aklındaki şeyi sormaya karar verişini yüzünden bir bir izleyerek bekledi. Sonunda rahatın yerinde mi diye sordu İzzet Bey. Bu soruyu sormasının oğlunu kızdıracağından endişe ediyordu. Nerede kaldığını merak ediyor sanırdı. Oysa her zaman oğlunun istediği gibi davranmış, hiç soru sormamıştı. İyi babacığım, dedi Caner. Şimdi size anlatamam ama çok iyi bir evde kalıyorum. Lüks bir ev. Her lüksü var. Yemek konusunda hiçbir sorun yok. Çok iyi bakıyorlar bana. Gerçekten çok iyi insanlar. İzzet Bey'in biraz keyfi yerine gelmiş gibiydi. Konyağını bitirip ben şu parayı getireyim diyerek odasına çıktı. Yalnız kalınca yengesinin söylediklerini düşündü. Bu sözler geçen gece olanları anımsatmıştı ona. Hasanlara genç bir oğlan gelmişti. Misafir. Çocuk Karadeniz'in bir kasabasındandı. Fabrikadan eski bir arkadaşının oğluydu. Adam sendikacıydı. 2 yıl hapiste kalmış, işten de atılınca doğduğu kasabaya yerleşmiş, babadan kalma zahire dükkanını çalıştırmaya başlamıştı. Büyük oğlu da birkaç yıl içeride kalmıştı. Abim hapisten çıkınca kasabaya döndü diye anlatmıştı oğlan. Bir de bakmış karşıdan bizim oranın azılı faşistlerinden biri geliyor. Liseden de arkadaşı. Birbirlerine uzun uzun bakmışlar. Sonra ne yapmışlar biliyor musun? Sarılıp öpüşmüşler. Hemen hiç konuşmayan Elif söze girmişti. Herkes aldı silahı, vurdu kırdı birbirine. Vuruşanlar kim? Hep yoksullar. Aynı köyün çocukları. Birileri akıllarını çelmiş. Kimi devrimci olmuş, kimi faşist. Sultanın dayısının damadı faşistler tarafından öldürülmüştü. Gencecik karısı, 2 küçük kız çocuğuyla ortada kalmıştı. Adam da, kadın da Elif'in sultandan çok daha yakın akrabalarıydı. Hasan sesini çıkarmadı. Hamile olduğu için Elif'in üstüne gitmek istemiyorlardı pek. Devrimcilerle faşistleri aynı kefeye koymak. Nasıl olurdu bu? Faşizm, düpedüz insanın bin yıllardır canı pahasına var ettiği değerlere karşı bir yönelişti. Emek verilmemiş, işlenmemiş, ham bir ideoloji. Bir hayvan sürüsünün yaban itkileriyle hareket eden, kendinden olmayana düşman. Yaşama enerjisini yalnızca bir düşmanlıktan, kendini yabancıya karşı koruma içgüdüsünden alan bir güruh. Özgürlüğe değil, otoriteye ve baskıya, eşitliğe değil, hiyerarşiye tapan. Sosyalizmin çağrısı iyiliğe, güzelliğe, özgürlüğe, eşitliğe, bu kadim insanlık değerlerineydi. Sol saflara akan binlerce kişi bu evrensel değerlerin çağrısına uymuştu. En bilinçsizce solcu olanlar bile bu bin yıllık arayışın sesine kulak vermiş peşinden gitmişti. Yavuz'a göre en temel ve kesin ayrılık buydu. Çağrıldıkları ve çağırdıkları yer birbirine tümüyle zıttı. Ama ta darbeden önce devletle medya el ele verip sağ terörist, sol terörist teranesiyle onları aynı kefeye koymaya çalışmıştı. Başarmışlardı da. Elif'in sözleri, Hasanlara misafir gelen çocuğun anlattıkları, yengesinin yaptıkları hepsi bunu gösteriyordu. Başarmışlardı. Zihni yeni farkına vardığı gerçeklikle sarsılırken babasının döndüğünü gördü. İzzet Bey bir kadeh içtiği halde oğluyla karşılaşmanın verdiği sevinçten, şaşkınlıktan, üzüntüden, hasretten sarhoş olmuştu. Yürüyüşünü bozmamaya çalışarak geliyordu. Önüne çıkan hanıma nezaketle yol verdi. Ne kadar zarif adamdı. Oğlunu bıraktığı yerde bulamayacakmış gibi baktığı halde göremeden, yüzünde bariz bir endişeyle Caner'e doğru yürüdü. Caner o gittiğinden beri kıpırdamadan aynı yerde oturduğu halde kaybedip de yeniden bulmuş gibi yüzü aydınlandı. Garsona işaret ederek bir konyak daha söyledi. "Baba sarhoş olacaksın," diye uyardı sevgiyle Caner. Belki de ilk kez babasına "siz" diye hitap etmeden konuşmuştu. Sarıldı, sımsıkı kucakladı babasını. Yaşlı adamın cebinden çıkardığı zarfı aldı. "Annemi öp. Baba ben kalkmak zorundayım. Sen bu akşam dönüyorsun değil mi?" diye sordu. İzzet Bey oğlunu ondan zorla koparıp alıyorlarmış, hemen o an ölüme götürüyorlarmış gibi elini sımsıkı tuttu. Bir süre öyle kaldıktan sonra birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Baba," dedi Caner, "dikkat çekmeyelim ne olur." "Otur, gözünü seveyim biraz daha otur," diye yalvardı İzzet Bey. "Gece burada kal, benim uçağım sabah erken." Oğlunun orada kalmayacağını biliyordu. Bu kez 10 dakika daha otur diye özellikle rica etti. "Peki," dedi Caner, babasının yanına oturdu. Laf olsun diye Yavuz'u sordu.
"Yavuz iyi, doçent oldu. Türkiye'ye döndü. Senin eski okula girdi. Sık sık arıyor telefonla. Geçen akşam bizdeydi. Çiğdem kocasıyla Bodrum'a yerleşti. Adam yatçılık mı ne yapacakmış. Sevmem o kızı bilirsin ama bakalım hayırlısı. Telefon etti, bizi de çağırıyor. Yavuz'la haber alıyorsanız ne olur ben de görüşeyim diye kaç sefer söyledi."
"Aman baba ne olur dikkat edin," dedi Caner.
"Merak etme, hiçbir şey söylemedim. Amcan..."
Tereddütle, sanki utanarak sustu. Şimdi söyleyeceği şeyi tartışıyordu. Ancak konyağın etkisiyle olacak, çabucak konuşuverdi.
"Amcan dedi ki, yeter ki Caner vazgeçtim desin. Bu işlere bir daha karışmayacağım, devlete yardımcı olacağım desin. Galiba bir yasa çıkarıyorlarmış. Pişmanlık yasası mıymış, neymiş?"
"Çıktı bile," diye sözünü kesti babasının Caner. 4-5 ay önce çıktı o yasa." Sesi boğuk ve duygusuzdu. İzzet Bey gözlerini oğlundan kaçırıyordu. Demek yasanın çıktığından haberdardı. Demek kafasında bu ihtimali değerlendirmişti. Belki de annesiyle de konuşmuşlardı.
"Ben gider konuşurum. Bir de şapka çıkarırlar ardımdan," dedi amcan. "Öyle söyledi."
Yutkundu. Oğlunun yüzüne bakamadan bekledi. "Baba," dedi Caner, "amcam benim durumumu biliyor mu? Onun bile gücü yetmez. Hem ben pişman filan değilim. Kimseyi ele vermem." Sesinin biraz fazla aksi, fazla inatçı çıktığını ayrımsadı. Belki de bu konuda göründüğü kadar kararlı değildi. Zihni bu düşünceyle oyalanırken dikkatini babasının sözlerine vermeye çalıştı.
"Yok, konuşmadım. Avukatın söylediklerini bilmiyor. Ama belki Yavuz gibi..."
İzzet Bey sözünü tamamlamadı. Birden kendi idamına karar vermiş bir mahkum edasıyla oğlunun elini avuçlarının arasına aldı. Bir süre tuttu.
"Senin Yavuz gibi olmanı istemem zaten," dedi. "Sen doğru bildiğin gibi davran. Annenle ben elimizden ne gelirse yapacağız oğlum."
Dışarı çıktığında hava kararmak üzereydi. Alacakaranlıkta gölgelerin doluştuğu dar sokaklardan birine girdi. Sokağı çevreleyen asırlık binalar, etrafta olan bitene alışıkmış gibi sabır ve ağırbaşlılıkla yükseliyorlardı. Taşta bir bilgelik vardı. Zamana hükmediyor olmanın bilgeliği miydi bu? Zamana boyun eğmeyi bilmenin bilgeliği miydi? Zaman, bu sözcük olan biteni açıklayacakmışçasına kafasında dönüp duruyordu. Sanki olan bitenin sırrı bu amansız şifrede yatıyordu. Taşın eskiliği, kuntluğu, hatta kibri ister istemez kendi geçiciliğini anımsatıyordu ona. Ancak sanılacağı gibi öfkelenmedi. Aksine rahatlamıştı. Bu öyle sarsılmaz bir hakikatti ki ancak teslim olunabilirdi. Ölüm fikri uzun zamandır kafasında dolaşıp duruyordu. Ölümü düşünmekten bitkin düşmüştü. Şimdi taşın zihnine doldurduğu gerçekliğin yaratıverdiği teslimiyet duygusu adeta şifa veriyordu. Birkaç ay önce Beşiktaş'tayken de benzer şeyler hissettiğini anımsadı. Değiştiremeyeceği bir şeye, kesin bir şeye boyun eğmek. Ne kadar çabalarsa çabalasın engel olamayacağı bir şeye. Mücadele etmek istemiyordu. Bitkinlikten de öte aldığı her soluktan bedenine dolan o zehir vardı. Ne yapsa ne etse teninden içeri sızan. Boşunalık. Böyle diyebilirdi. Her şey nafileydi. Destanda yazdığı gibi. Gılgamış rüzgarı aramanın faydasızlığını anlamıştı. İbrahim yakalanmıştı. Polis peşindeydi. Savaşabileceği bir düşman yoktu. Karşısındaki biçimsiz, atsız bir şeydi. Bütün biçimleri yok eden, biçimsizleştiren, onlara hükmeden bir şey. Karışıp harmanlanan, eriyip yeniden yoğrulan bütün şekillerin, şeylerin, varlıkların, olmuş ve olacak olanların gerisindeki şeydi. Ne tarif edebiliyor, ne ele geçirebiliyordu. En acı, en şaşırtıcı olan şuydu ki, bu şey kendilerine hedef almış falan da değildi. Özellikle düşmanca davranmıyordu. Sadece onları aldırmıyordu, yok sayıyordu. Yavuz'u dehşete düşüren, mücadele fikrinden gitgide daha çok uzaklaştıran sezgi buydu. Birden tam da insana özgü bir yönelişle, adeta içgüdüsel olarak ışıklı caddeye doğru yürüdüğünü fark etti. Bu hali ona öyle dokunmuştu ki, kendisine acımaktan burnunun direği sızladı. Çark edip yine ara sokaklardan birine girdi. Serin sokak araları, boşluklar, girintiler, çıkıntılar, belirsiz, dumansı bir şeyle doluyordu. Yarı karanlıkta her köşeden esrarlı şekiller bitiyor, belirdikleri gibi kayboluyorlardı. Koşuşturan insanlar, tedirgin ayak sesleri, merdivenle inilen dar kapılardan zaman zaman bir yardım feryadı gibi duyulup kesilen müzik. Ama belki de bütün bunlar gerçekten çok kendi karanlık imgeleminin mahsulleriydi. Bir an evvel otobüse binmek için yolunu Şişhane'ye doğrulttu. Hızlı hızlı yürüdü. Huzursuz, kasvetli gece, yüksek binaların, gelip geçici, etten kemikten yaratıklara, zalim ve alayla baktığı dar sokaklara amansız bir hüküm gibi iniyordu. Yavuz'un Gülay'ı bulması tesadüf değildi. Yıllar önce İbrahim'le randevulaşmak için aradığı kız Gülay'dı. Darbeden hemen önce İbrahim'le yeni bir buluşma yolu tespit etmişler, Gülay'ı devreden çıkarmışlardı. Bir kez İbrahim'le buluştuklarında görmüştü Gülay'ı. Kahverengi saçlarını perde gibi yüzüne düşürmüş, bir şeyler anlatıyordu İbrahim'e. Yakalandığından haberdar olmuştu tabii. Darbeden hemen sonra yakalanmıştı Gülay. İbrahim, fazla tutmazlar ama kızı perişan etmişler emniyette demişti o zaman. Gülay'ı aramak nereden aklına gelmişti bilmiyordu. Ama bulmak zor olmamıştı. Çıktığını bile bilmiyordu aslında. Bir kere şansını denemeye karar vermiş, yıllar önce Serdar ismini vererek defalarca aradığı o eski numaraya telefon etmişti. Akrabası olduğunu söyleyince Gülay'ı tanıyan birinden evlerinin adresini almıştı. Gülay hapishanedeyken ev değiştirmişti ailesi. Bir sabah evin önünden itibaren takip etmiş, çalıştığı iş yerini de öğrenmişti. Peşinde polis de olabilirdi Gülay'ın. Yem diye salınıp salınmadığını kim bilebilirdi ki? O gün parkta karşılaşmaları tesadüf değildi. Gülay onu hiç görmemişti. Yalnızca sesini duymuştu. Kendisini tanımasına imkan yoktu. Yavuz önce kim olduğunu söylemeyi düşünmüştü. Ama söylese belki de Gülay korkacaktı. Onunla birlikte olmak istemeyecekti. Hem tehlikeli de olabilirdi bu. Gülay'ın evini aradığında, sonra konuşmak için fırsat kollarken, parkta günlerce yolunu gözlediğinde kafasında ne olduğunu tam bilmiyordu. Aşk mı? Nasıl olabilirdi ki? Neydi peki? Yalnızlık içinde savrulup durduğu şu kapkara boşlukta kendisine benzer bir dünya. Tehlikesizce yaklaşabileceği, sığınabileceği bir insan, bir kadın. Evet evet, bir kadın. Bunu yatsıyabilir miydi? Gerçi öyle hırpalanmıştı ki 3-4 yıl önce çay bahçesinde birkaç metre öteden gördüğü kıza pek benzemiyordu artık. Gülay'la ilk kez parkta konuştuktan sonra duyguları birden alevlenmiş, kısa sürede aşka benzer bir şey duymaya başlamıştı. 2 hafta sonra elini tuttuğunda davranışının tuhaflığının farkındaydı. Aceleydi, acele ediyordu. Kız anlamış mıydı? Kim olduğunu, nereden geldiğini, nasıl izin vermişti? Bu kadar çabuk nasıl izin vermişti? Gülay o kadar zayıftı ki, o kadar şaşkındı ki, kim bilir kaç kez konuşmayı düşünmüştü ama Gülay'a söyleyeceği şeyler hazırlık yapılarak konuşulacak şeyler değildi. Şöyle karşısına alıp, bak Gülay diye başlayıp sürdüreceği bir konuşmayı defalarca hayal ettiyse de, bunu hiçbir zaman beceremeyeceğini biliyordu.